Evet, sayfa 252. Şan'ın günün geri kalan bölümünde Andy'ine vermek için hesap listesini hazırladı. Harcamaların neredeyse Bruges'den gelen 5000 sterlini tükettiğini, geriye ancak birkaç yüz sterlinin kaldığını belirtti. Mektubun sonunda da kendi ücreti olan 10.000 sterlinden şimdiye kadar bir pay almadığını, bu paranın Andy'nin İsviçre'deki banka hesabından Shannon'ın ya İsviçre'deki ya da Belçika'daki hesabına havale edilmesini istedi. O cuma akşamı mektubunu postaya verdi. O hafta sonu yapacağı bir şey yoktu. Julie Manson'a telefon edip onu akşam yemeğine götürmek istediğini söyledi. O da hafta sonunu ana babasının yanında geçirmeye karar vermişti. Ama telefon etti ve gelemeyeceğini bildirdi. Julie hazırlanması uzun sürdüğü için kırmızı küçük spor arabasıyla Shannon'ı almaya geldiğinde direksiyon başında yozlaşmış ve şımarık bir görünümü vardı. ''Herhangi bir yerde yer ayırttın mı?'' diye sordu Julie. ''Evet, niçin sordun?'' ''Benim sık sık gittiğim bir yerde yemek yiyelim diyecektim de seni bazı arkadaşlarımla tanıştırırım.'' Shannon başını iki yana salladı. ''Unut bunu.'' dedi. ''Böyle şeyler daha önce de başıma geldi. Bütün akşamı çevreme toplanıp beni hayvanat bahçesindeki bir hayvan gibi seyrederek nasıl adam öldürüldüğü hakkında saçma sapan sorular soracak insanların içinde geçiremem. Hiç de hoş bir şey değil.'' Julie somurttu. ''Cat, sevgilim, lütfen.'' ''Olmaz.'' ''Bak, senin ne olduğunu, ne iş yaptığını söylemem. Bunu bir sır olarak saklarım. Hadi, yüzüne bakıp kim olduğunu kimse anlamaz.'' Shannon yumuşadı. ''Bir koşulum var.'' dedi. ''Benim adım Keith Brown, anladın mı? Keith Brown, hepsi bu kadar. Benim hakkımda başka bir şey söylemeyeceksin. Ne nereden geldiğimi, ne de ne iş yaptığımı. Anlaştık mı?'' Julie kıkırdamaya başladı. ''Çok güzel.'' dedi. ''Çok iyi bir fikir. Esrarengiz adamın ta kendisi.'' ''Öyleyse gidebiliriz Bay Keith Brown.'' Julie'nin oldukça iyi tanındığı Tramps'a gittiler. İçeri girdiklerinde kapının yanındaki bir masada oturan Johnny Gold onları karşıladı ve Julie'nin iki yanağına öpücük kondurdu. Shannon'la tanıştırılınca onun elini sıktı. ''Tanıştığımıza memnun oldum Keith. İyi geceler.'' Bara paralel dizili masalardan birine oturdular. Garsondan önce boşaltılmış ananas içinde istakoz kokteyli istediler. Yüzü salona dönük oturan Shannon yemek yiyenlerin üstünde göz gezdirdi. Çoğu uzun saçları ve uyumsuz giyimleriyle ya sahne sanatçıları ya da bu gibilere özenen kişilerdi. Ötekilerse genç iş adamlarıyla manken ya da figüran olmak isteyenlerdi. Shannon Julie'nin göremeyeceği bir masada oturan ve ikinci grubun içinde olan tanıdık bir yüz gördü. Shannon püreli et ısmarladıktan sonra özür dileyerek kalktı. Tuvalete gidiyormuş gibi kapıdan çıktı ve girişteki hole geldi. Birkaç saniye sonra omuzuna bir el kondu ve Simon Andean'la yüz yüze gelmek için döndü. ''Senin aklından zorun mu var?'' diye çıkıştı Andean. Shannon çok şaşırmış gibi gözlerini açarak masum bakışlarını onun gözüne dikti. ''Yok, var olduğunu sanmıyorum. Niçin?'' diye sordu. Andy'in ağzından kaçırıyordu ama zamanında toparlandı. Yüzü öfkeden bembeyaz kesildi. Manson'ın masum olduğuna inandığı küçük kızına ne kadar düşkün olduğunu ve onun Shannon'la birlikte olmasını duymasıyla ateş püsküreceğini biliyordu. Ama tedbirli davranmalıydı. Shannon'ın onun gerçek adını bilmediğini ve özellikle Manson'dan haberdar olmadığını kabul ediyordu. Ona Julie Manson adındaki bir kızla yemek yediği, birlikte olduğu için bağırırsa durumu bozabilir ve Shannon'a verdikleri işin arkasında Manson'ın olduğunu belli edebilirdi. Shannon'a kızı bırakmasını da söyleyemezdi. Bu durumda kıza Andy'nin kim olduğunu sorabilirdi. Öfkesini içine atmak zorunda kaldı. ''Burada ne arıyorsun?'' diye sordu sesini yükseltmeden. ''Yemek yiyorum.'' dedi Shannon, şaşırmış görünmeye çalışıyordu. ''Bak Harris, eğer canım dışarı çıkıp yemek yemek isterse buna kimse karışamaz. Yalnızca beni ilgilendirir. Bu hafta sonu yapacağım hiçbir şey yok. Pazartesi günü Lüksemburg uçağına binene kadar yapacak bir işim yok.'' Andy'in daha da kızmıştı. Shannon'ın gezmesiyle falan ilgilenmediğini söyleyemezdi. ''Kız kim?'' diye sordu. Shannon omuz silkti. ''Adı Julie, iki gün önce bir kafeteryada rastladım.'' ''Arakladın mı?'' diye sordu Andy'in öfkeyle. ''Evet, öyle diyebilirsin. Niçin sordun?'' ''Hiç. Ama kızlardan, bütün kızlardan uzak durmaya dikkat et. Bir süre için onları unutsan daha iyi olur. Senin iyiliğin için söylüyorum.'' ''Harris, benim için kaygılanma. Yatakta ya da başka bir yerde ağzımdan bir şey kaçırmam. Üstelik ona adamın Keith Brown olduğunu söyledim. Yakında Londra'dan ayrılacağım ve petrol işiyle uğraşıyorum.'' Andy'in geri döndü ve onu beklemekte olan Paolo'dan masada oturan arkadaşlarına daha önce söylemiş olduğu nedenden ötürü gitmesinin gerektiğini söylemesini istedikten sonra merdivenlere doğru yürümeye başladı. Julie Manson onu tanımadan önce uzaklaşmalıydı. Shannon onun gidişini seyretti. ''Senin de kahrolası Sir James Manson'ın da canı cehenneme'' dedi yavaşça. Dışarıda kaldırımda yürüyen Andy'in içinden küfrediyordu. Bir yandan da hem Shannon'ın ona doğru söylemiş olması hem de Julie'nin babasına yeni erkek arkadaşından söz etmemesi için dua ediyordu. Shannon ve Julie uzun süre dans etmişlerdi ve Shannon'ın dairesine doğru giderlerken saat 3'e geliyordu. Yolda Julie'ye babasına bir paralı askerle çıktığını söylememesinin iyi olacağını söyledi. Hatta adından bile söz etmemeliydi babasına. ''Şimdiye kadar bana söylediklerine göre sana çok düşkün olmalı. Duyarsa seni ya bir yere gönderir ya da bir yere kapar.'' Julie'nin cevabı onu kızdırmaya başlamıştı. Her zaman olduğu gibi bu kez de babasını idare edebileceğini ve bir yere kapatsa bile bunun bir eğlence olup adının gazetelerde çıkacağını söyledi. Üstelik Shannon'ın gelip onu kurtaracağına ve birlikte kaçabileceklerine inandığını da ekledi. Shannon onun ne kadar ciddi olduğunu bilemiyor, pek suçu olmadığı halde Andy'ını kızdırmakla hatalı bir davranışta bulunup bulunmadığını düşünüyordu. Shannon'ın dairesine geldiklerinde hala bu konu üstünde tartışıyorlardı. ''Kimsenin dediği gibi hareket etmek zorunda değilim.'' dedi Julie, pardüsüzünü koltuğun üstüne bırakırken. ''Benim istediğim gibi hareket edeceksin.'' diye parladı Shannon. ''Babanın yanında olduğun zamanlar benim adımı ağzına almayacaksın, tamam mı?'' Cevap yerine dilini çıkardı Julie. ''Canımın istediğini yaparım.'' diye üstelerken, kullandığı sözcüklerin anlamını güçlendirmek için ayağını yere vurdu. Shannon çok kızdı. Onu kollarının arasına aldı, koltuğa oturup dizlerine yatırdı. 5 dakika süreyle odanın içinde birbirine karışan iki ayrı ses duyuldu. Kızın çığlıkları ve Shannon'ın tokat sesi. Shannon onu bırakınca Julie hızla yatak odasına doğru gitti ve kapıyı şiddetle çarptı. Hıçkırarak ağlıyordu. Shannon omuz silkti. Ok yaydan çıkmıştı ve yapabileceği bir şey de yoktu. Mutfağa gidip kendine kahve pişirdi ve pencerenin önüne oturup ağır ağır içti. Dışarısı zifiri karanlıktı. Yatak odasına girdiğinde içeride ışık yoktu. Odanın öteki köşesindeki 2 kişilik yatakta küçük bir tümsek vardı ama hiç ses çıkmıyordu. Sanki soluğunu tutmuştu. Odanın ortasına geldiğinde ayağına kızın giysisi, 1-2 adım sonra da bir ayakkabısı çarptı. Yatağın yanına oturdu ve gözleri karanlığa alışınca Julie'nin yastığın üstündeki başını ve ona bakmakta olan gözlerini gördü. ''Çok kötüsün.'' diye fısıldadı Julie. Shannon ona doğru eğildi, bir elini çenesiyle boynunun birleştiği yere getirdi, okşamaya başladı. ''Şimdiye kadar beni kimse dövmedi.'' ''Onun için böyle olmuşsun.'' diye mırıldandı Shannon. ''Ne olmuşum?'' ''Yozlaşmış küçük bir kız.'' ''Değilim.'' Kısa bir sessizlik oldu. ''Evet, öyleyim.'' Shannon onu okşamaya devam ediyordu. ''Cat?''
''Efendim?''
''Eğer babama söylersem gerçekten beni senden uzaklaştıracağını mı düşündün?''
''Evet, şimdi de düşüncemi değiştirmiş değilim.''
''Ona senden söz edeceğime inandın mı?''
''Söz edebileceğini düşündüm.''
''Bunun için mi kızdın?''
''Evet.''
''Öyleyse beni sevdiğin için dövdün, doğru mu?''
''Sanırım doğru.''
Julie başını çevirdi ve Shannon avucunun emildiğini hissetti. ''Cat, sevgilim, yatağa gir. Öylesine yanıyorum ki artık bekleyemeyeceğim.'' Julie yatak örtülerini bir yana atıp şiltenin üstünde diz çöktüğü zaman Shannon üstündeki giysilerin ancak yarısını çıkarabilmişti. Elleri göğsünde dolanıp Shannon'ı öperken arada ''Çabuk, çabuk!'' diye mırıldanıyordu. ''Sen yalancının birisin Shannon!'' diye düşündü Shannon, aşırı istekli ve sevdalı Julie üstünde oynaşırken. Aradan 2 saat geçmişti ve hala uyanıktılar. Doğu yönündeki Camden kasabasının üstünden gün ağarmak üzereydi. Shannon'ın canı sigara içmek istiyordu. Yeterince tatmin olan Julie başını onun koluna dayamış yatıyordu. ''Bana bir şey anlat.'' dedi Julie.
''Ne anlatayım?''
''Niçin kendine bu hayatı seçtin? Niçin insanları savaşa sürüklemek için paralı asker oldun?'' ''Savaşları ben yaratmam. Aslında birer orospu çocuğu olan ama kendilerini doğruluk ve iyilik sembolü olarak gören, yöneticilerin içinde yaşadığı dünya yaratır savaşları. Güçlerini ve kazançlarını arttırmak için çıkarırlar savaşları. Ben yalnızca böyle yaşamayı sevdiğim için savaşıyorum.''
''Yani para için değil mi? Paralı askerler para için savaşmazlar mı?''
''Yalnız para için değil. Serseriler yalnızca para için bu işe girerler. Ama kendilerini paralı asker diye tanıtan serseriler savaşı görünce kaçacak delik ararlar. Savaş sırasında ortalıkta görünmezler. Paralı askerlerin en iyileri benimle aynı nedeni paylaşır. Bu tür hayatı, zor olanı, savaşı severler.''
Ama niçin savaş çıkarırlar? Niçin hep birlikte barış içinde yaşayamazlar?
Shan'ın gözlerini ağır ağır ağarmakta olan tavana dikti. Çünkü dünyada yalnız iki tür insan yaşar. Güçlüler ve güçsüzler. Güçlüler her zaman üsttedir. Çünkü her zaman kavgaya hazırdırlar. Ve önlerine çıkan insanları yok etmekten kaçınmazlar. Ötekilerin ne yürekleri, ne istekleri, ne de insafsızlıkları vardır. Bu nedenle dünya dizginleri ellerinde tutan güçlüler tarafından yönetilir. Bunlar hiçbir zaman doymazlar. Gün geçtikçe daha çok şeye sahip olmak isterler. Komünist dünyadaysa komünist liderlerin barışsever olduğunu düşünerek kendini aldatmaya çalışma, geçerli olan güçtür. Bunu elde etmek için kaç insanın öleceği onlarca önem taşımaz. Önemli olan güç, güç ve yine güçtür. Kapitalist dünyada geçerli olan paradır. Petrol, altın, borsa ve pay senetlerini ve daha birçoklarını ele geçirmek için öldürürler, çalarlar, rüşvet verirler, her şeyi yaparlar. Böylece para sahibi olurlar, para da güç demektir. Gerçekte her şey güçlü olmak tutkusundan doğuyor. Eğer bunu elde etmek için savaşa gerek görürlerse savaş kaçınılmaz olur. Gerisi ülkücülük diye adlandırılan şey palavradır. Bazı insanlar ülküleri için savaşıyor. Örneğin Vietkonglar, gazetelerde okumuştum. Evet, bazı insanlar ülkü için savaşır ama savaşanların %99'u ölür. Sağ kalanlar da savaşı över. Biz her zaman haklıyız, onlar her zaman haksızdır. Washington ve Pekin, Londra ve Moskova. Biliyor musun? Onlar aldatılırlar. Vietnam'da ölen askerlerin bağımsızlık ve mutluluk getirmek için savaşırken öldüğünü mü sanıyorsun? Her zaman olduğu gibi Wall Street'teki Dow Jones Index için ölürler. Kenya, Kıbrıs ve Aden'de ölen İngiliz askerleri de. Bunların tanrı, kral, memleket naralarıyla mı savaşa koştuğunu sanıyorsun? Onlar savaşmak için oralara gittiler. Çünkü albayları öyle emretmişti. Ve o da emri savaş divanından, savaş divanı da ülkenin çıkarlarını korumak isteyen hükümetten almıştı. Ne olmuştu? Onları yöneten insanlar tarafından savaşa gönderilmişler. Ama savaşta ölen İngiliz askerlerini kim takar? İşin gerçek yüzü budur. Julie Manson budur. Benim onlardan ayrı olan yanım kimseden emir almamamdır. Kimse bana şuraya git ve şu yanda savaş diyemez. Bu nedenle de politikacılarla kurulu düzen paralı askerlerden nefret eder. Ama onlardan daha çok öldürücü olmamızdan değil, aslında onlardan daha az öldürücü olmamızdan. Çünkü bizi kontrolleri altında tutamazlar. Biz onların emriyle hareket etmeyiz. Onların istediklerini öldürmeyiz. Onlar başla deyince başlamaz, dur deyince durmayız. Bu nedenle bizi yasa dışı sayarlar. Biz anlaşmalarla savaşırız ve anlaşmaları biz seçeriz. Julie oturmuş, elleri Shannon'ın güçlü göğüs ve omuz kaslarında geziniyordu. Geleneklere göre yetiştirilmişti ve yaşıtlarının büyük çoğunluğu gibi o da görmekte olduğu dünyanın küçücük bir gerçeğini bile anlayamıyordu. Peki insanların haklı bildikleri bir dava için savaşmaları da ne dersin diye sordu Julie. Demek istiyorum ki Hitler'e karşı açılan savaşa ne dersin, haklı bir savaştı değil mi? Shannon içini çekti ve başıyla onayladı. Evet, haklı bir savaştı. Doğru, Hitler bir orospu çocuğuydu. Ama onun savaşa başlayabilmesi için ona çelik satanlar Batı dünyasının devleriydi. Aynı güç Hitler'in çeliğini yok etmek için daha çok çelik yapıp daha çok servet sahibi oldu. Komünistlerin de pek farkı yoktur. Stalin anlaşmayı imzaladığı zaman kapitalistlerle Nazilerin birbirlerini yiyeceğini ve meydanın kendisine kalacağını düşünüyordu. Ancak Hitler Rusya'ya saldırdıktan sonra dünyanın ülkücüleri diye bilinen komünistler Nazizmin saçma bir şey olduğunu söylediler. Üstelik Hitler'i öldürmek 30 milyon cana mal oldu. Bu işi bir paralı asker değeri bir şilin bile olmayan bir kurşunla yapabilirdi. Ama biz kazandık değil mi? Yapılması gereken bir şeydi ve biz kazandık. Kazandık küçük sevgilim. Çünkü Rusya, İngiltere ve Amerika'nın A4'tan daha çok silahı, tankı, uçağı ve gemisi vardı. Kazanmamızın tek ama tek nedeni budur. Eğer onun elinde daha çok olsaydı o kazanacaktı. Ve biliyor musun, bu durumda tarih onun haklı bizim haksız olduğumuzu yazacaktı. Kazanan her zaman haklıdır. Bir zamanlar duyduğum iyi bir özdeyiş vardır. Tanrı büyük savaşçıların yanındadır. Zengin ve güçlü, huysuz ve ahmakların inandığı bir sözdür bu. Politikacılar buna inanır. Kaliteli diye adlandırılan gazeteler bunu yüceltir. Gerçek kurulu düzenin güçlüden yana olduğudur. Çünkü büyük güçleri kendi yaratır ve eline silahı kendi verir. Bu tür yazıları okuyan milyonlarca insan Tanrı'nın, eğer bir Tanrı varsa kaba güçten değil, adalet ve doğruluktan yana olduğunun, güçleri çok olmayanların da haklı olabileceğinin hiçbir zaman farkına varmaz. Farkına varsa da bir şeyin değişeceği yok ya. Daha güçlü olan her zaman kazanır ve ciddi basın her zaman bunu över. Ahmaklar da inanır. ''Sen bir isyancısın Cat'' diye mırıldandı Jolly. ''Elbette, her zaman böyle oldum. Hayır, her zaman değil. Altı arkadaşımı Kıbrıs'la gömdükten sonra. İşte o zaman bizi yönetenlerin namusluluk ve akıllılıkları hakkında düşünmeye başladım. İnsanları öldürmen bir yana, sen de ölebilirsin. Bu gereksiz savaşların birinde öldürülebilirsin. Öldürülebilirim de, yaşayabilirim de. Ama gereksiz kentlerin birinde bir robot gibi yaşayamam.'' Gereksiz formları doldurarak, gereksiz siyasetçileri beslemek için gereksiz vergi vererek, gereksiz patronların gereksiz bol kazançlarını sağlamaları için gereksiz kafa yorarak, gereksiz bir emekliliği bekleyerek, sabah akşam gereksiz bir tren yolculuğu yaparak, gereksiz bir büroda çalışarak gereksiz bir aylık kazanabilirim. Ben içimden geleni yapmak, istediğim hayatı yaşamak ve istediğim biçimde ölmek istiyorum. ''Hiç ölümü düşündün mü?'' diye sordu Julie. ''Elbette düşündüm, hem de sık sık. Sen düşünmez misin?'' ''Düşünürüm ama ölmek istemiyorum. Senin de ölmeni istemiyorum.'' ''Ölüm o kadar kötü değil ki. Birçok kez ölümle burun buruna gelince insan alışıyor. Sana bir şey anlatayım. Geçenlerde şuradaki çekmeceleri temizliyordum. Birinde geçen yıldan kalma bir gazete buldum. Bir haber görüp okumaya başladım. Önceki kışın tarihi vardı üstünde. Yaşlı bir adamdan söz ediyordu.'' Bir bodrum katında tek başına yaşıyormuş. Bir gün ölüsünü bulmuşlar. Öldükten aşağı yukarı bir hafta sonra. Ölüm nedenini bulmaya çalışan memur onu görmeye kimsenin gelmediğini ve evden pek dışarı çıkmadığını öğrenmiş. Patolog son yılda beslenmediğini söylemiş. Gırtlağında ne bulmuşlar biliyor musun? Karton parçaları. Açlığını gidermek için karton kemiriyormuş. Ben bunu yapamam canım. Öldüğüm zaman istediğim gibi ölmüş olmalıyım. Göğsümde bir kurşun, ağzımda kan ve elimde tabancamla ölmeyi yeğlerim. İçimden gelerek meydan okuyup, hepinizin canı cehenneme diye bağırarak, ağzım karton dolu nemli bir bodrum katında değil. Hadi artık uyu sevgilim, neredeyse şafak sökecek.